Ayrım 15.
Kazanırdınız da. Ama adam prensin ya da sadece benim karşımda bulunduğu zaman hayır diyemez. Aslında benim bütün etkimi gösterebilmem için giysimin üzerine sarı büyük nişanımı takmış olmam gerekir. Sadece frakla olsam bana karşı çıkabilirdi. Bu nedenle ben de onu kabul ettiğim zamanlar hep üniforma giyerim. İktidarın saygınlığını yıkmak bize düşmez. Fransız gazeteleri bunu oldukça hızlı bir biçimde yıkıyorlar. Saygı alışkanlığı bizim kadar ya yaşar ya yaşamaz. Siz de yeğenim, saygıdan daha uzun ömürlü olursunuz. Siz iyi insan olursunuz. Fabrice Conte'den çok hoşlanıyordu. Yapmacıkları sapmadan kendisiyle konuşma tenezzülünde bulunan ilk yüksek orun sahibi insandı Mosca Conte. Zaten ortak bir beğenileri vardı. Antik çağlar ve kazılar. Conte da genç adamın kendisini çok büyük bir dikkatle dinlemesinden pek hoşlanıyordu. Ama önemli bir itirazı vardı. Fabrice San Severino Sarayı'nda bir dairede kalıyordu. Ömrünü Düşes'le birlikte geçiriyordu. Büyük bir saflıkla da bu yakınlığın kendisini pek mutlu ettiğini belli ediyordu. Fabrice'in güzel gözleri, insanı umutsuzluğa düşürecek tazelikte bir teni vardı. Acımasız kadınlarla pek ender karşılaşan 4. Ronus Ernest, uzun zamandan beri sarayda çok iyi bilinen Düşes'in erdeminin kendisi lehine bir ayrıcalıkta bulunmamış olmasına pek alınıyordu. Yukarıda gördüğümüz gibi Fabrice'in zekası hazır cevaplı prensi daha ilk günden pek şaşırtmıştı. Onun ve halasının birbirlerine gösterdikleri aşırı dostluğu kötüye aldı. Saraylıların bitmez tükenmez dedikodularına büyük bir dikkatle kulak kabarttı. Bu genç adamın gelişi ve hemen elde ettiği o olağanüstü görüşme bütün bir ay süresince sarayda haber ve şaşkınlık niteliğini korudu. Bu konuda prensin aklına bir fikir geldi. Prensin muhafız birliğinde şaraba olağanüstü biçimde dayanıklı bir er vardı. Bu adam bütün ömrünü meyhanede geçirir, askerin düşünüşü konusunda doğrudan doğruya hükümdarına rapor verirdi. Carlone adındaki bu er her türlü eğitimden yoksundu. Öyle olmasa çoktan yükselirdi. Oysa aldığı talimat uyarınca her gün büyük saat kulesi öğleyi vurduğunda sarayın önünde bulunmak zorundaydı. Prens öğleden az önce bizzat kendisi gidip alteslerinin giyindiği odanın bitişindeki bir asma katın pancurunu belirli bir biçimde düzenledi. Saat kulesi öğleyi çaldıktan az sonra prens o asma kata yeniden geldi. Eri orada buldu. Prensin cebinde bir tabaka kağıtla bir yazı takımı vardı. Ere şu mektubu yazdırdı. Ekselansları hiç kuşkusuz çok zekidir. Onun derin kavrayışı sayesindedir ki bu devletin bu kadar iyi yönetildiğini görüyoruz. Ne var ki Aziz Kont, böylesine büyük başarılar biraz kıskançlık uyandırmadan yürümez. Eğer keskin görüşünüz yakışıklı bir delikanlının belki de elinde olmadan pek garip bir aşk esinlemek mutluluğuna eriştiğini sezemiyorsa korkarım ki arkanızdan size biraz gülüyorlardır. Dediklerine bakılırsa bu mutlu yaratık sadece 23 yaşındaymış. Azizim Kont, sorunu zorlaştıran da sizinle benim onun iki katından daha yaşlı olmamızdır. Akşam belirli bir uzaklıktan Kont sevimlidir, şen şakraktır, akıllıdır, esprilidir, olabildiğince çekicidir. Ama sabahleyin özel yaşamda ince elenecek olursa yeni gelen yakışıklının daha fazla hoşa giden yanları vardır. Oysa biz kadınlar özellikle de 30'umuzu aştıktan sonra gençliğin bu körpeliğine çok önem veririz. Daha şimdiden o delikanlıyı güzel bir orunla sarayımıza bağlayacaklarından söz edilmiyor mu? Bundan ekselanslarınıza en sık söz eden kimse de kimdir, kuzum? Prens mektubu aldı, askere iki ekü verdi. Donuk bir yüzlü adama, bu verdiğim aylıklarınızın dışında dedi. Hiç kimseye bir şey çıtlatılmayacak. Yoksa kendinizi kaledeki yeraltı zindanlarının en kötüsü, en nemlisinde bulursunuz. Prensin çalışma odasında gene o aynı askerin elinden çıkmış, saraydaki kişilerden çoğunun adresleri yazılmış bir zarf koleksiyonu vardı. O askerin yazı bilmediği kabul edilmişti. Hiç yazı yazmazdı. Hatta polis raporlarını bile. Prens gerekli zarfı seçip aldı. Birkaç saat sonra Mosca Kontu'na postadan bir mektup geldi. Bunun gelebileceği saat hesaplanmıştı. Elinde küçük bir mektupla girdiğini gördükleri dağıtıcı tam bakanlık sarayından çıkarken Mosca'da alteslerinin huzuruna çağrıldı. Bu gözle bakan hiçbir zaman böylesine kapkara bir üzüntü içinde görünmemişti. İşin daha bir tadını çıkarmak amacıyla prens onu görünce, bakanla çalışmak değil de dostla öyle rastgele çene çalarak dinlenmeye gereksinim duyuyorum diye haykırdı. bu akşam müthiş başım ağrıyor. Üstelik de aklıma kara kara düşünceler geliyor. Muhteşem efendisinin yanından çıkmasına izin verildiği anda Başbakan Mosca de la Rovere kontunu allak bullak eden o berbat öfkeden söz etmeye gerek var mı dersiniz? Dördüncü Ronus Ernest bir yürüye işkence etme sanatında son derece becerikliydi. Ve burada pek fazla haksızlık etmeden avıyla oynamasını seven kaptan karşılaştırmasını yapabilirim. Kont arabasını dört nala sürdürerek evine döndü. Geçerken de hiç kimseyi yukarı çıkarmamalarını haykırdı. Nöbetçi adamına da serbest olduğunu bildirdi. Sesin işitilebileceği bir yerde canlı bir yaratık bulunduğunu bilmekten nefret ediyordu. Sonra da koşup büyük resim galerisine kapandı. İşte orada en sonunda büyük öfkesini kapıp koyuverdi. Öfkeden gözü dönmüş, kendinden geçmiş bir insan gibi geceyi orada ışıksız rastgele gezinerek geçirdi. Dikkatini, bütün gücünü vereceği kararın belirlenmesinde yoğunlaştırmak amacıyla yüreğinin sesini susturmaya çalışıyordu. En acımasız düşmanının bile içini sızlatacak sıkıntılara gömülen kont kendi kendine, ''Ölesiye nefret ettiğim adam düşesin evinde kalıyor. Bütün zamanını onun yanında geçiriyor. Acaba düşesin hizmetçilerinden birini konuşturmaya mı çalışsam? Bundan daha tehlikeli bir şey olamaz. Düşes o kadar iyi yüreklidir ki onlara iyi para da veriyor. Hizmetçilerin hepsi ona taparlar. Ey ulu tanrım, ona tapmayan var mı? İşte bütün sorun da bu ya zaten.'' diyordu. Ardından da büyük bir öfkeyle, ''Acaba beni kemiren kıskançlığı belli etsem mi, yoksa bundan hiç söz etmesem mi?'' diye sürdürüyordu. ''Eğer sesimi çıkarmazsam benden asla gizlenmezler.'' ''Cina'yı bilirim. Civa gibi kadındır. Davranışı bizzat kendisi için bile umulmadık bir şeydir. Eğer önceden bir yol çizmeye kalkışırsa şaşırır. Hep tam eylem anında aklına yeni bir fikir gelir. O da bunu dünyanın en iyisidir diye coşkuyla izler. Oysa bu yeni fikir her şeyi berbat eder.'' Çektiğim işkenceden tek sözcük etmezsem benden asla sakınıp gizlenmezler. Ben de bütün olup bitecekleri görebilirim. Evet ama konuşursam yeni durumlar yaratırım. Düşündürürüm. Olabilecek o korkunç şeylerden pek çoğunu önlerim. Belki de onu uzaklaştırırlar. Kont soluk aldı. O zaman hemen hemen partiyi kazandım demektir. O anda biraz öfkelense bile onu yatıştırırım. Bu öfkeden daha doğal ne olabilir ki? 15 yıldan beri onu bir evlat gibi seviyor. İşte benim bütün umudum burada yatıyor. Bir evlat gibi. Ne var ki Waterloo'ya kaçışından beri onu görmeyi kesti. Ama Napoli'den döndüğünde özellikle Gina için başka bir adam oldu. Başka bir adam. Diye öfkeyle yineleyen kont söylenmesini sürdürdü. Ve bu adam pek cana yakın. Özellikle de öylesine saf ve tatlı hali, öylesine hep gülümseyen ve onca mutluluk vaat eden bakışları var ki, Düşes de o gözleri bizim sarayda bulmaya alışmış değildi herhalde. Orada onların yerini donuk ya da alaycı bakışları almıştır. İşlerin peşinden koşan, beni gülüş duruma düşürmek isteyen bir adamın üzerinde sadece etkimle egemen olan ben bile çoğu zaman ne bakışlar takınıyorum kim bilir. Ah ne kadar özen gösterirsem göstereyim herhalde bende asıl yaşlı olan bakışlarım. Neşem her zaman alaya yakın değil mi? Dahası var. Burada iştenlikli olmak zorundayım. Neşem hemen pek yakındaki bir şeyi, mutlak iktidarı ve kötülüğü belli etmiyor mu? Kimi zaman, özellikle beni kızdırdıkları zaman kendi kendime, benim de elimden gelen bu kadar demiyor muyum? Hatta şöyle aptalca bir şey de ekliyorum. Başkalarında bulunmayan bir şeye sahip olduğumdan bir başkasından daha mutlu olmalıyım. Her şeyin dörtte üçünde en yüce iktidara sahibim. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu düşünce alışkanlığı gülümsememi berbat ediyor olmalı. Bana bir kendini beğenmiş bencillik havası veriyor olmalı. Oysa Beriki'nin gülüşü ne kadar da sevimli. İlk gençlik çağında pek kolay olan mutluluğu soluyor ve o bunu yaratıyor da. Kontun talihine ne yazık ki o akşam hava pek sıcak ve bunaltıcıydı. Fırtınayı haber veriyordu. Kısacası bu ülkelerde insanı aşırı kararlara yönelten o havalardan biriydi. O tutkulu adamı tam öldürücü 3 saat boyunca işkenceye sokan bütün düşünceleri, başına gelenleri değerlendirişini nasıl anlatmalı? En sonunda sakınımlı davranma kararı üstün geldi ama o da sadece şu düşünceden sonra gerçekleşti. Ben deliyim besbelli. Düşünüyorum sanırken düşündüğüm falan yok. Sadece daha dayanılır bir durum aramak amacıyla dönüp duruyorum. Kesin sonuca ulaştıran herhangi bir düşünceyi görmeden yanından geçiyorum. Madem ki aşırı acı beni körleştirdi, bütün akıllı kimselerin onayladığı, adına sakınım denen şu kuralı izleyelim. Zaten o uğursuz kıskançlık sözcüğü bir kez ağzımdan çıktı mıydı, artık rolüm ebediyen belirlenmiş demektir. Aksine bugün hiçbir şey söylemezsem yarın konuşabilirim. Her şeyi egemen durumda olurum. Bunalım pek şiddetliydi. Eğer sürseydi kont çıldırabilirdi. Birkaç dakika içim ferahladı. Dikkati imzasız mektuba kaydı. Bu nereden gelmiş olabilirdi? Burada bir adlar araştırması ve her biri hakkında bir değerlendirme yaptı. Bu da onu biraz oyaladı. Kont en sonunda görüşmenin sonlarına doğru hükümdarın gözlerinde ışıldayan bir kötülük şimşeğini anımsadı. Prens o sırada kendisine "Evet aziz dostum, kabul etmemiz gerekir ki zevklerin ve en mutlu tutkunun beğenileri bile sevgi ve aşk ilişkilerinin verdiği içten mutluluk yanında bir hiçtir. Ben prens olmadan önce erkeğim. Sevme mutluluğuna erdiğim zaman da sevgilim prense değil bendeki erkeğe yönelir," diyordu. Kont prensin o hızlıca mutluluk anını mektuptaki şu cümleyle karşılaştırdı. Sizin derin kavrayışınız sayesindedir ki bu devletin bu kadar iyi yönetildiğini görüyoruz. Kont işte bunun üzerine bu tümce prensin diye haykırdı. Bir saraylının ağzından nedensiz bir sakınımsızlık olurdu. Mektup alteslerinden geliyor. Bu sorun çözümlenince tahmin edebilmenin yarattığı küçük sevinç az sonra yeniden aklına geliveren Fabris'in sevimli güzelliğinin acımasız belirtisiyle yok olup gitti. Zavallı adamın yüreğine yeniden kocaman bir ağırlık çökmüş oldu. Öfkeyle "İmzasız mektup kimden gelirse gelsin ne önemi var ki?" diye haykırdı. "Bana ihbar ettiği gerçek daha mı az değer taşıyor ki?" Sonra da sanki bu kadar çılgınlık gösterdiği için kendini bağışlatmak istermişçesine "Bu kapris benim yaşamımı değiştirebilir," dedi. İlk anda eğer Gina onu belirli bir biçimde seviyorsa onunla birlikte Belgrati'ye, İsviçre'ye, dünyanın herhangi bir yerine gider. Varlıklı bir kadın zaten her yıl birkaç altınla yaşamak zorunda olsa da umurunda mı onun? Daha bir hafta önce bana o şahane, o son derece güzel döşenmiş sarayında canının sıkıldığını itiraf etmemiş miydi? O gencecik, körpe ruha yenilik gerek. Bu yeni mutlulukta ne kadar sade bir biçimde önüne çıkıverdi. Tehlikeyi düşünmeden, benim halime acımayı aklına getirmeden sürüklenecek. "Oysa o kadar mutsuzum ki," diye haykıran kont hüngür hüngür ağlamaya başladı. O akşam düşese gitmemeye yemin etmişti ama dayanamadı. Gözleri hiçbir zaman ona bakmayı böylesine susamamıştı. Gece yarısına doğru kont düşesin evinde belirdi. Bayan Sanseverina saat 10'da herkesi geri göndermiş, kapısını da kapattırmıştı. Bu iki yaratık arasında hüküm süren tatlı yakınlığı ve düşesin saf, masum neşesini görünce kontun gözlerinin önünde korkunç bir zorluk yükseldi, hem de ansızın. Tablolu galeride uzun uzun düşünüp taşındığı sırada bunu hiç aklına getirmemişti. Kıskançlığını nasıl gizleyecekti? Kont hangi bahaneye başvuracağını bilemiyordu. Prensin o akşam kendisine karşı kafasının son derece doldurulmuş olduğunu, her sözünün tersini söylediğini ve benzeri ileri sürdü. Düşesin kendisini itecek olan ayrıntılara hiç dikkat etmediğini görmenin acısını duydu. Kont Fabris'e baktı. Bu yakışıklı Lombardiyalı yüz ona hiç bu kadar sade, bu kadar soylu görünmemişti. Kont'un anlattığı sıkıntıları Fabris Düşes'ten daha fazla dikkatle dinliyordu. Kont içinden "Gerçekten de" diye geçirdi. Bu baş sonsuz iyiliği büyüleyici, karşı durulmaz, belirli bir saflık ve tatlı sevinç ifadesiyle birleştiriyor. Bu dünyada ciddi olan şeyler sadece aşk ve onun verdiği mutluluktur der gibi bir hali var bu başın. Bununla birlikte aklın zorunlu olduğu herhangi bir ayrıntıya gelindi miydi? Bunun bakışı uyanıyor ve sizi şaşırtıyor. İnsan hayretler içinde kalıyor. Onun gözünde her şey basit çünkü her şeyi yukarıdan görüyor. Ey ulu tanrım, böyle bir düşmanla nasıl savaşmalı? En sonunda Cina'nın aşkı olmazsa yaşam nedir ki? Bir kadın için dünyada eşi benzeri olmayan gencecik zekanın cana yakın nüktelerini nasıl da hayranlıkla dinliyor? Korkunç bir fikir onu bir kıskaç gibi yakaladı. Delikanlıyı Cina'nın gözleri önünde hançerleyip sonra da kendimi öldürsem mi? Kont odanın çevresini dolandı. Bacaklarının üzerinde zor duruyordu ama eliyle hançerinin kabzasını sımsıkı yakalamıştı. Öbür ikisinden hiçbiri onun yaptıklarıyla ilgilenmiyorlardı. Kont uşağına bir emir vereceğini söyledi. Onu işitmediler bile. Düşes Fabris'in kendisine söylediği bir sözle sevgiyle tatlı tatlı gülüyordu. Kont birinci salonda bir lambaya yaklaşıp hançerinin ucunu iyice bilenmiş olup olmadığına baktı. Geri döndüğünde onlara yaklaşırken içinden bu genç adama karşı kibar ve zarif tavırlı olmam gerektiği geçiriyordu. Kont neredeyse çıldıracaktı. Şurada karşısında eğilerek öpüşüyorlar gibi geldi ona. Kendi kendine benim karşımda olanaksız bir şey bu diye düşündü. Aklımı yitiriyorum galiba. Sakinleşmeli. Sert davranışlarda bulunursam düşes basit bir gurur kırgınlığıyla bunun peşinden Belgrade'ye gider mi gider? Orada ya da yolculuk sırasında bir rastlantı birbirlerine karşı duydukları şeye bir at verecek olan sözcüğü getirebilir. Ondan sonra da artık ayıkla pirincin taşını. Bir anda bütün sonuçlara katlanmalı. Yalnızlık bu sözcüğü kesinleştirir. Hem zaten düşes bir kez benden uzaklaşınca benim halim nice olur. Ve eğer prensten kaynaklanan birçok güçlük yenildikten sonra Belgrade'ye gidip de yaşlı ve kaygılı bir suratla görünürsem, mutluluktan çılgına dönen o insanlar arasında benim rolüm ne olacak? Hatta burada bile Terzo Incomodo'dan başka neyim ki? Şu güzelim İtalyanca aşk için biçilmiş kaftandır doğrusu ya. Terzo Incomodo, rahatsız eden üçüncü kişi. Zeki bir erkek için bu iğrenç rolü oynadığını hissetmek ve bir türlü kalkıp gidememek ne kadar acıdır. Kont hani neredeyse patlayacaktı ya da en azından yüz çizgilerinin allak bullak oluşuyla acısını belli edecekti. Salonun içinde dolanırken kapının yanında bulunduğu bir sırada candan ve iştenlikli bir sesle ''Hadi hoşça kalın sizler'' diye haykırarak kaçıp gitti. O korkunç akşamın ertesi günü Kont kimi zaman Fabris'in üstünlüklerini ayrıntılarıyla belirtmekle, kimi zaman da en acımasız kıskançlığın korkunç taşkınlıkları içinde geçen bir geceden sonra genç oda uşaklarına birini çağırmayı akıl etti. Bu adam düşesin oda hizmetçilerinden biri ve gözdesi olan Çekina adında bir kıza kur yapıyordu. Bereket versin ki bu uşak derli toplu, düzenli, hatta cimriydi. Parma'daki kamu kuruluşlarından birinde bir kapıcılık elde etmeyi pek istiyordu. Kont o adama hemen sevgilisi Çekina'yı getirtmesini emretti. Adam itaat etti. Bir saat sonra da Kont o kızın sözcüsüyle birlikte bulunduğu odaya ansızın giriverdi. Kont Mosca verdiği altın miktarıyla onların ikisini de ürküttü. Sonra da kızın gözlerinin arasına bakışlarını saplayarak tir tir titreyen Çekina'ya şu birkaç sözü yöneltti. Düşes Monsignor'la sevişiyor mu? Kız da bir süre sustuktan sonra kararını verip hayır dedi. Hayır, henüz değil. Ama Monsignor gerçekten de gülerek ama taşkınlıkla sık sık hanımefendinin ellerini öpüyor. Bu ifade Kont'un pek öfkeli yüzlerce sorusuna verilen bir o kadar yanıtla tamamlandı. Kont'un kaygılı tutkusu o zavallı insancıkların önüne avuç avuç attığı altınları hak ettirdi. Kont en sonunda kendisine söylenenlere inandı ve mutsuzluğu adeta azaldı. Çekina'ya, eğer olur da günün birinde düşesin bu konuşmadan haberi olursa dedi, sözünüzü 20 yıl için kaleye gönderirim. Siz de onu artık bir daha akbak saçlarla görürsünüz. Aradan birkaç gün geçti. Bu kez de Fabris bütün neşesini yitirdi. Düşese, inan bana diyordu. Mosca kontu beni hiç sevmiyor. Düşes de hafif bir öfkeyle, ekselanslarının canı nasıl isterse, umurumda bile değil diye yanıt veriyordu. Fabris'in neşesini kaçıran kaygının gerçek konusu bu değildi. Kendi kendine rastlantını getirip beni ortasına yerleştirdiği durum dayanılır gibi değil diyordu. Kesinlikle eminim ki düşes asla konuşmayacaktır. Enses gibi fazlasıyla anlamlı bir sözcükten nefret edecektir. Ama ihtiyatsız ve çılgın bir günden sonra eğer bir akşam bir vicdan muhasebesi yapmaya kalkışacak olsa benden alırmışa benzediği zevki tahmin edebildiğime inanırsa onun gözünde benim rolüm ne olacak? Tıpkı tıpkısına Castro Giuseppe rolü, İtalyan özdeyişi, Hadım Putifar'ın karısıyla Joseph'in gülünç rolü. Ciddi bir aşka elverişli olmadığımı içtenlikli bir dertleşmeyle anlatmalı mı acaba? Bu işi tıpkı tıpkısına bir saygısızlık, küstahlık anlamına gelmeyecek bir biçimde ifade edebilecek bir akla sahip değilim. Bana kala kala bir tek çare kalıyor. O da Napoli'de bırakılan büyük bir aşk. Bu durumda da 24 saat için oraya dönmek gerekiyor. Bu çözüm yolu en akıllıcası ama pek fazla eziyet doğrusu. Geriye parmada aşağı tabakadan küçük bir aş serüveni kalıyor. Bu da hoşa gitmeyebilir. Ama her şey tahmin etmek istemeyen adamın korkunç rolünden daha iyidir. Şurası bir gerçektir ki, bu son çözüm yolu geleceğimi tehlikeye atabilir. Sakınımlı davranıp para gücüyle ötekinin birikini ağzına sıkılını sağlayarak tehlikeyi azaltmak gerek. Bütün bu düşünceler arasında en yürek paralayıcı olanı da şuydu. Fabris gerçekten de düşesi dünyada herkesten fazla seviyordu. Öfkeyle kendi kendine, bu kadar gerçek olan bir şeye inandıramamaktan böylesine korkmak için insanın pek beceriksiz olması gerek diye söylendi. Bu durumdan sıyrılıp kurtulma yeteneğinden yoksun olduğundan karamsar ve üzüntülüydü. Ey Tanrım! Ne olacak benim halim? Dünyada tutkuyla bağlandığım tek insanla buluşursam ne yaparım? Bir başka yandan da Fabris saygısız bir tek sözcük uğruna böylesine nefis bir mutluluğu berbat etmeye bir türlü karar veremiyordu. Durumu güzelliklerle öylesine dopdoluydu ki, bu kadar sevimli, bu kadar güzel bir kadının içtenlikli arkadaşlığı öylesine tatlıydı ki, yaşamın daha bayağı ilişkileri içinde o güzel kadının koruyuculuğu sarayda kendisine o kadar hoş bir durum yaratıyordu ki, olup bitenleri kendisine anlatan düşesin sayesinde sarayın bütün entrikaları tıpkı bir güldürü gibi Fabris'i eğlendiriyordu. Ama ilk anda ansızın bir yıldırım çarpmasıyla uyandırabilirim diye düşünüyordu Fabris. Böylesine çekici bir kadınla hemen hemen baş başa geçirilen o kadar neşeli, o kadar tatlı geceler, daha değişik bir havaya bürünürse düşes bende bir sevgili bulduğunu sanacak. Benden taşkınlıklar, çılgınlıklar isteyecek. Oysa ben ona her zaman sadece en sarsılmaz ama aşksız arkadaşlığı verebilirim. Doğa beni bu tür yüce çılgınlıktan yoksun bıraktı. Bu bakımdan ne kınamalara katlanmak zorunda kaldım. Hala A nokta nokta düşesini işitir gibi oluyorum ve ben düşesle alay ediyorum. Bayan Sanseverina kendisine karşı aşktan yoksun olduğumu sanacak. Oysa bende eksik olan aşk duygusu, dünyada beni anlamak istemeyecektir. Çoğu zaman o zarafetiyle anlattığı küçük bir saray öyküsünden sonra, bu sadece ona özgü bir çılgınlıktır ve zaten benim eğitimim için zorunludur, onun ellerini arada sırada da yanağını öperim. Eğer o el günün birinde benim elimi belirli bir biçimde sıkarsa benim halim nice olur? Fabris her gün Parma'nın en saygın ve en az neşeli evlerinde görünüyordu. Düşesin usta öğütleriyle yönetilerek baba oğul iki prensin de Prenses Clara Paulina'nın da Başpiskopos Hazretleri'nin de ustaca gözlerine girmeye çalışıyordu. Büyük başarılar elde ediyordu ama bütün bunlar düşesle bozuşmanın öldürücü korkusundan onu bir türlü avutamıyordu.